Ayrım 5.
Sayfa 43. İzmir'in kadınları. Kadınların hangi millete bağlı olduğu, yüzlerini saklama konusunda gösterdikleri çabadan anlaşılırdı. Rum ve Frank kadınların yüzleri tamamen açıkken, Musevi ve Ermeni kadınlar yüzlerinin ancak yarısını gösterirlerdi. Türk kadınlarının yüzü ise genelde kapalıydı. İzmir'in en şık giyinen kadınları Levantenler ile Rumlardı. Seyyahlar kaç göç geleneğinden 19. yüzyılda kurtulan Rum kadınlarının güzelliğini anlata anlata bitiremiyorlar. Türk kadınlarının tesettür nedeniyle çarşaf giydikleri ya da mantolu ve peçeli gezdikleri ancak zaman zaman modaya uymak için saçlarını kısacık kestirip değişik şalvar ve manto modelleri denedikleri anlaşılıyor. 1909'da Kazızade Hüseyin Rıfat'ın İpek Veraceli karısını koluna takarak Göztepe yolunda seyrana çıktığı dilden dile anlatılır olmuştu. Kadınlar sokakta giydikleri ayakkabıların renkleriyle ayrılıyorlardı. Sarı renk Türklere, kırmızı Ermenilere, siyah Rumlara, mavi de Musevilere özeldi. E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi 5. cilt Ankara 1976 sayfa 274'ten aktaran Rauf Beyru adı geçen eser sayfa 206. Canlı desende ipekli kumaştan giysilerle ve bileklerine kadar sarı deri botlarla gezen Türk kadınlar 19. yüzyılın yarısından itibaren yüzlerini gitgide şeffaflaşan bir beyaz tülle örtmeye başlamışlardı. 1889 yılında kadınların Kordon'da, Göztepe'de açık saçık gezmesinden şikayetçi olan Hizmet Gazetesi, daha sonraki yayımlarında da çok şık giyinmiş sarı mantolu hanımların ortada dolaşmasını tehditkar bir dille eleştiriyorlardı. Toplu ulaşım araçlarına kadınların ve erkeklerin birlikte bindiği görülüyor, polisin müdahalesi isteniyor ancak tren, tramvay ve vapurlarda o dönemde ısrarla istenen ayrım sağlanamıyordu. Rauf Beyru, adı geçen eser sayfa 206-209. İzmirli Türk kadınlar anlaşıldığı kadarıyla giyim kuşam ve sokakta gezme konusunda istendiği gibi hareket etmiyor, mevcut duruma başkaldırıyorlardı. Paris'in ünlü mağazası Printemps'in 1891 yılında giyim ilanları Türkçe gazetelerde de yayımlanıyordu. 1898 sonlarında İzmir'de Türk mahallesi içinde yer alan Arap Fırını Caddesi üzerinde bir evin üst katı hanımlara mahsus bir mağaza haline getirilince Hizmet Gazetesi mağazanın üst katta olmasının sakıncalarına dikkat çekerek alt kata inmesini ve kadın personel çalıştırmasını istemişti. Rauf Beyru, adı geçen eser sayfa 218. Hizmet Gazetesi'ne göre 1890 yılı Ocak ayında kadınlar tesettür kurallarını zorlayan giyim kuşamlarıyla kentin içinde gezinip duruyorlardı. Şu aralık kentimizde bazı kadınların ferace ve çarşaf yerine alafrango manto giydikleri ve malum olduğu üzere iş bu mantolar gayet dar olmak nedeniyle İçindekinin vücudunun tüm hatlarını ortaya çıkardığı ve buna ilaveten peçeler dahi baştan arkaya atılmak suretiyle yüzün kapanması hususuna da riayet edilmediği görülüyor. Örtünme konusundaki şeriat emrine uyulması hatırlatıldıktan sonra aykırı kadınların isim isim ilan edilecekleri tehdidi savruluyor. Ardından da bir süre ortadan kaybolan iki dirhem bir çekirdek daracık sarı mantolu hanımların şeffaf denecek peçeleriyle yeniden ortaya çıktıklarından şikayet ediliyor ve velilerine sesleniliyordu. Hizmet Gazetesi 7 Ocak 1890, 15 Şubat 1890'dan aktaran Rauf Beyru, adı geçen eser sayfa 207. Kadınları sık sık uyaran Hizmet Gazetesi'nin sahibi ve yöneticisi ise o yıllarda gazeteyi Tevfik Nevzat'la birlikte kuran Uşakizade ailesinin ünlü ferdi Halit Ziya'ydı. İzmir'de Türkçe gazeteler 1869 yılında yayımlanmaya başlandı. İkinci meşrutiyetten sonra sayıları çoğaldı. 19. yüzyıl sonunda günlük olarak 3 Rumca, 4 Fransızca gazete yayımlanıyordu. Yahudilerin de 2 haftalık gazetesi vardı. 17 basım evinin 5'i Rumca, 3'ü Fransızca, 3'ü Musevice, 1'i Ermenice, 5'i de her dilden baskı yapmaktaydı. Yaşar Aksoy adı geçen eser sayfa 43. Muammer Bey Belediye Başkanı. Muammer Bey'in İzmir Belediyesi ile ilişkisi 1908 yılında başladı. Önce İzmir Belediye Meclisi'ne girdi. Başkanı olduğu İttihat ve Terakki Tilkilik Kulübü, belediye sorunlarını çözmek için Fedakarlar Meclisi adı altında bir komite oluşturmuştu. Merkez olarak şehir kulübünü kullanıyorlardı. 1909 yılında belediye meclisinin boşalan sandalyeleri için meşrutiyetin ilk özgür seçimi yapıldı ve en çok oyu alan Uşakizade Muammer Bey tam takır kasasıyla İzmir Belediyesi'nin başkanlığını devraldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde Muammer Bey 2000'li yıllarda şöyle tanıtılıyor. İzmir'de 2 kez belediye başkanlığı görevinde bulunan Uşakizade Muammer Bey, 1876-1951, Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın babasıdır. İzmir'e ilk otomobil ve vapuru getirmiş, hava gazı fabrikasını kurmuştur. Muammer Bey iş başına geçince bir belediye ıslahat layihası çıkarttı. Şehrin acil gereksinim duyduğu caddeler açılacak, umumi bahçeler oluşturulacak, aydınlatmanın yaygınlaştırılması için bir elektrik fabrikası kurulacak, tramvay hattı Kokaryalı'dan Narlıdere'ye uzatılacaktı. Yapılacak pek çok iş vardı ancak önce para bulmak gerekiyordu. Yeni belediye başkanı İzmir Belediyesi'ni işler hale getirebilmek amacıyla 15 maddelik bir reform paketi hazırladı. Belediye gelirlerinin artırılmasına ilişkin önerilerin yanı sıra yaşam biçimi açısından da şehri modernleştirecek başlıkların yer aldığı paket vilayet meclisinden tırpanlanarak geçti. Kabul edilen kısmıyla işe başlandı. Esnafın tartı ve ölçüleri denetleniyor, fırınların temizliği, ekmeklerin niteliği göz altında tutuluyor, sokakların temizliğine özen gösteriliyordu. Arabacılar ve karoçacılar, faytoncular düzene sokulmuştu. Avrupa'dan sokak döşemelerinde kullanılmak üzere taşkıran makineleri, kesme paket taşları ve süpürge makineleri getirtmek için harekete geçildi. 3 geniş bulvar yapılacaktı. Belediye vapur şirketinde görülen yolsuzlukları öne sürerek şirket yönetimine el koyunca yabancı şirketlerin belediye heyetine karşı başlattığı güçlü muhalefet ortalığı karıştırdı. Yeni vergiler getiremeyen belediye darboğaza girmişti. Erkan Serçe, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e İzmir'de Belediye, 9 Eylül yayınları, İzmir, 1998, sayfa 96-104. Bir millet bahçesi, kulüp, tiyatro ve kütüphane planlanıyor, basın belediye heyetini büyük ölçüde destekliyordu. Valiliğe atanan Muhtar Paşa şehre geldiği andan itibaren belediye ile çatışmaya başladı. Belediyeyi bağımsız bir kurum gibi yönetmeyi sürdüren Başkan Muammer Bey görevden alındı ve Vilayet İdare Meclisi'nce yargılanması kararlaştırıldı. Yeni vali bu uygulaması nedeniyle protesto edildi. Dahiliye nezareti valiliğin Muammer Bey'i görevden alma gerekçesini haklı bulmadı ve görevine iade etti. Ancak üzerindeki baskının sürdüğünü gören Muammer Bey çok istediği halde İzmir'e aydınlatma projesini gerçekleştiremeden istifa etti. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e İzmir'de Belediye adlı çalışmasında Erkan Serçe o dönemi yorumlarken, büyük ölçüde İttihatçı desteği ile oluşan Muammer Bey başkanlığındaki yeni belediye heyeti, belediyeyi valiliğin dışında toplumsal iradenin yansıması sonucu oluşmuş bir kurum olduğu anlayışından hareketle bağımsızlaştırmaya çalışıyordu, diyor. Muammer Bey belediye reisliğinden istifa ettikten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ile de bütün bağlarını koparttı. 1911 seçimlerinde yeniden seçildi ama bu kez de İttihat ve Terakki ile anlaşmazlığa düşerek istifa etti. Siyasi olarak ters düştüğü İttihat ve Terakki'ye karşı muhalefete geçti. 1912 yılında Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın İzmir adayı oldu ama bu kez kazanamadı. Muammer Bey muhalif kimliği olan bir iş adamıydı. Erkan Serçe, İzmir'de İktidar Mücadelesi, Toplumsal Tarih, Mayıs 2000. İşgal öncesi 3 Şubat 1919'da yapılan belediye seçimlerinde Muammer Bey yine öne çıkacak, belediye meclisi üyeliğine seçilecekti. Erkan Serçe, adı geçen eser, sayfa 160. İzmir işgal ediliyor. İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgalini İstiklal Harbi gazetesi şu satırlarla duyurdu. Yunan askeri işgali dün sabah büyük bir katliamla birlikte başladı. 7.30'da İzmir limanına giren nakliye gemilerinden ilk Yunan askerleri 8.40'da karaya çıktı. Vali İzzet Bey, vilayet konağından maiyetiyle birlikte çıkartılıp limanda "Yaşa Venizelos!" diye bağırtıldı. Fesleri ve giysileri yırtılan görevliler limanda yürütülürken Yunan yürüyüş koluna mavi beyaz elbiseler giymiş Rum kızları eşlik ediyordu. Yerli silahlı Rumların takip ettiği yürüyüş kolunun baş tarafı kışlayı geçince bir tabanca sesi duyuldu. Kolordu komutanı Ali Nadir Paşa mukavemet edilmesin emrini verdiği için Türk kuvvetleri kışlalarına çekilmişti. Patlayan silahın ardından Yunan askerleri kışlaya çekilen Türk kuvvetlerine saldırdılar. Süngülü müfrezeler esir aldıkları subayları kordon boyunca yürüterek Patris vapuruna götürüp ambara hapsettiler. Ardından da örfi idare ilan edildi. İstiklal Harbi Gazetesi. Hazırlayan Ömer Sami Coşar. No 1, No 2, Ankara Ticaret Odası yayını, Tıpkı Basın. İşgal günü limanda çok sayıda Türk öldürüldü, pek çoğu tutuklandı. Latife'nin doğup büyüdüğü kent artık eskisi gibi değildi. Halide Edip anılarında işgalin ilk haftasını şöyle anlatıyor. Sahilde suyun rengi değişti. İzmirliler, su pembe oldu. Katliam ve işkence İtilaf devletlerinin savaş gemileri olan biteni izleyecek kadar yakınlarında gerçekleşti dediler. Yunan askerleri ve kimi İzmirli Hristiyanlar sahilde yaşananlar sürerken arka sokaklardaki Türk evlerinde yağmaya girişmişlerdi. Erkekleri öldürüyor, kadınlara da tecavüz ediyorlardı. Birinci haftanın sonunda bu cinayet, hırsızlık ve tecavüz olayları İzmir'in bütün yörelerine yayılmıştı. Halide Edip, The Turkish Ordeal, sayfa 22-23. İzmir'in işgali, Türklerin sabrını taşırmış, yabancı kuvvetlere karşı ayaklanma başlamıştı. 16 Mayıs günü Mustafa Kemal, Şişli'de oturan annesine veda ettikten sonra 18 subayla birlikte bandırma vapuruyla Samsun'a doğru yola çıktı. Bu bir direnişin habercisiydi. İstanbul'da üniversite bahçesinde düzenlenen protesto gösterisinde bir kız öğrenci kalabalığa seslenirken, "Biz de sizin kadar, belki daha ziyade elemliyiz. Teşebbüsatınıza en sağlam bir imanla iştirak ediyor ve şu hakikati ima etmek istiyoruz. Kim demiş bir kadın küçük şeydir, bir kadın belki en büyük şeydir," diyordu. İstiklal Harbi Gazetesi. Hazırlayan Ömer Sami Coşar. No 5. Ankara Ticaret Odası yayını. 24 Mayıs'ta da Sultanahmet Meydanı'nda Halide Edip, çok sayıda kadının da yer aldığı mitingde ünlü konuşmasını yaptı ve 100 bin İstanbullu işgale karşı direnmeye yemin etti. 30 Haziran'da Aydın işgalciler tarafından yakılırken direniş de başlamıştı. Milli mücadelenin Anadolu'yu direnişe çağıran el ilanlarında kadın resimlerine de yer veriliyordu. Bakınız Harbiye Askeri Müzesi, Kurtuluş Savaşı Salonu. İşgal sırasında İzmir'de ekonomik gücü ellerinde tutanlar büyük devletlerdi. Halı, tahıl, maden ve kuru meyve işini İngilizler yürütüyordu. Tramvay Fransızların, iki büyük demir yolundan biri Fransızların, diğeri İngilizlerin elindeydi. Alkollü içki ve tütün imtiyazı da Amerikalılardaydı. Marjorie Hosepian Dupkin, adı geçen eser, sayfa 84. 4. Yangına doğru. Uşakizade ailesi Avrupa'da. 1919 yılının sonbaharındaki tehlikeli kaçışın ardından Uşakizade ailesi Avrupa'nın dört bir yanına dağıldı. Muammer Bey ile Adeviye Hanım o sıralar çocuk felci geçirmekte olan küçük oğulları Münci ile birlikte Fransa'nın İspanya sınırında bir sahil kenti olan Biarritz'te Villa Stella Maris diye anılan eve yerleştiler. Latife'nin eğitimine ve kültürüne uygun bir kız okuluna gitmesine karar kılındı. Londra yakınlarında 1850 yılında kurulmuş Chislehurst'te Tudor Hall School adıyla bilinen okul her bakımdan uygun bulundu. Akademik anlamda Tudor Hall, o günlerin tipik kız okullarından farklı olarak derinlemesine ve bol seçenekli bir eğitim olanağı sunuyordu. 11-18 yaş grubundaki kız öğrenciler için yatılı bölümü vardı. Kültür ve dil ağırlıklı okulda matematik, coğrafya, tarih, botanik, astronomi, kimya, edebiyat, Latince, Fransızca, resim, yazı dersi ve jimnastik okutuluyor. Hemen her dersi değişik hocalar veriyordu. Dans dersi, piyano dersi olması, okulda atların ve 6 tane tenis kortunun bulunması Latife'ye çok cazip gelmişti. Zamanın önde gelen akademisyenleri ve müzisyenleri okula konferans vermeye geliyor, öğrenciler baskı altına alınmadan yeteneklerine göre eğitiliyordu. Sık sık münazaralar yapılıyordu. Seçilen konularda birbirinden ilginçti. Sufrajetler, oy hakkı için kavga veren kadınlar, basın özgürlüğü, Manş Tüneli, 1994 yılında açıldı, açılsın mı açılmasın mı gibi başlıklar vardı. Kızlar sık sık Londra'ya resim galerilerine, müzelere, Londra'nın önemli yerlerini gezmeye götürülüyorlardı. Opera dahil kendileri tiyatro oyunlarını hazırlayıp şehrin yoksul semtlerindeki halka gösteriler yapıyorlardı. Musluklarından sıcak ve soğuk su akan banyosu olan, yatak odalarının pencerelerinden orman manzarası görülen konforlu bir mekandı. 1917 yılında okulun 51 kız öğrencisi vardı. Chairman Snowden, The First Hundred Years, Tudor Hall. Latife bir görüşme sırasında İngilizcesine hayran kalan Amerikalı gazeteci Ward G. Price'a İngiltere'de Chislehurst yakınlarındaki Tudor Hall School'da okuduğunu anlatmıştı. Ward G. Price, Extra Special Correspondent, Harap, Londra, 1957, sayfa 141. 1922 yılı Aralık ayında Ankara'da bulunan İngiliz kadın yazar Grace Ellison da Latife ile Mustafa Kemal'in evlenmelerinden bir ay öncesine ilişkin notlarında "Bu hanımefendi ile bir tanışma fırsatı elde edemeyişime özellikle benim okulum olan Rochester'ın kapı komşusu sayılabilecek Chislehurst'te okuduğu için çok üzülmekteyim" diyordu. Genç kızlık yıllarında Latife'nin gönül ilişkileri olmuş muydu? İngiltere yıllarında karşısına hoşlandığı bir delikanlı çıkmıştı. Aile içinde anlatıldığına göre bu delikanlı sarı saçlı, mavi gözlü bir düktü. Uşakizade ailesi Byrd'de yaşıyordu ama Paris'te de bir evleri vardı. Üniversite çağı gelen Latife'nin Paris'e gitmesi kararlaştırıldı. Kendi kendisini idare edecek yaşa gelmişti. Latife birdenbire kendisini Paris'in pek çok sanat akımına öncülük eden ortamında buldu. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Paris, başta Amerika, pek çok ülkeden entelektüelin akınına uğramıştı. Gertrude Stein, Alice B. Toklas, Henry Miller, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, James Joyce, Ezra Pound, hatta Cole Porter o yıllarda Paris'e yaşamaya gelenler arasındaydı. Romancı Colette, kadınlara mahsus partileriyle ortalığı kasıp kavuruyor, Mata Hari salonlarda dans ediyordu. Renoir ve Modigliani henüz ölmüşlerdi. Joan Miró, Matisse, Brock ve Picasso dünya sanatının merkezi olan Paris'te ölümsüz yapıtlarını resmediyorlardı. Birbirinden önemli sergiler açılıyor, dünya Paris'ten besleniyordu. Latife tiyatrolara, operalara gidiyor, sergileri geziyor, Paris'in kültürle iç içe havasını soluyordu. Müzikle ilgisini sürdürüyor, piyano çalmaya devam ediyordu. İlişkide olduğu müzik çevreleri ondan bir konser vermesini istediler. Muammer Bey, "Ben kızımı Şano'ya çıkartmam" diyerek itiraz etmişti. Nebil Özgentürk, "Yanlış anlaşıldı. Sabah, 1 Kasım 2003. Latife Sorbonne Üniversitesi'ne yazıldı. Çok sevdiği edebiyat yerine hukuk okumaya başladı. Gelecek için planları vardı. Avukat ya da eğitimci olabilir, bir elçilikte çalışabilirdi. Kadınları çalışma yaşamından dışlayan koşullar bütün dünyada olduğu gibi kendi ülkesinde de değişmekteydi. Uşakizade ailesinin Latife ne yapıyor diye bir endişesi yoktu. Paris'te olmak başlı başına bir eğitimdi. Londra'yı, Paris'i yakından tanımak, geçmişi olan bu iki şehirde okumak Latife'nin dünyaya bakışında önemli bir rol oynayacaktı. Kraliyet haklarını 7 asır önce kısıtlayan Magna Carta'sıyla parlamento devrimine kucak açmış İngiltere'den sonra Fransız devrimini yaratan Paris'te okumak ona sınıf çatışmasını ve hak elde etme sürecini en açık detaylarıyla öğretmişti. Kız kardeşleri Vecihe ve Rukiye Lozan'da pansiyona Hubi adını taşıyan bir kız okuluna devam ettiler. Erkek kardeşleri İsmail ile Ömer ise orta öğrenimlerini İsviçre'de tamamlayıp oradan Fransa'ya 19. Louis'in akademisi olarak tanınan ve askeri özellikler taşıyan köklü bir yüksekokula Saint-Cyr'e yazıldılar. Muammer Erboy ile görüşme. Türkiye'de işgal kuvvetlerine karşı başlatılan direnişi dünya basınından ve Türkiye'deki yakınlarından gelen mektuplardan izliyorlardı. Umut verici haberler bütün aileyi mutlu ediyor, geri dönüş için hayaller kuruluyordu. Aile Villa Stella Maris'te önemli günlerde ve okul tatillerinde bir araya geliyordu. 3 uzun yıl geçirdiler Avrupa'da. İlk geri dönen Latife oldu. İşgal altındaki İzmir'de. İzmir'de işgalin ağırlığı sürüyordu. Latife'nin dönüşünden beri yaşadıkları bütün bir ömre sığacak kadar yoğundu. Son bir hafta içinde de hayal edemeyeceği her şey gerçek olmuştu. Hapis günleri sona ermiş, İzmir kurtulmuş ve o karargah arayan Mustafa Kemal Paşa ile tanışmıştı. Uğurlu madalyonu boynundan hiç çıkarmıyor, Beyaz Köşkü Mustafa Kemal Paşa'ya karargah olarak hazırlamanın telaşını yaşıyordu. 9 Eylül'ü izleyen 4 gün içinde İzmir büyük bir düzensizliğe sürüklenmişti. Kurtuluşun sevincini yaşayanlar kutlamalar yapıyor, yenilginin dehşetini yaşayanlarsa kendilerine güvenli evler arıyordu. Sivil halka kötü davranacak askerlerin ölüm cezasına çarptırılacakları ilan edilmişti. Bu açıklama ilk 2 günün gerginliğini azaltsa da Türklerin İzmir'in işgali sırasında yaşananların intikamını alacağından duyulan korku büyüktü. Hristiyan İzmirliler tedirginlik içindeydiler. Savaş daha bitmemişti. Halide Edip'e göre sokaklarda birbirine kuşkuyla bakanlar hızla çoğalıyordu. İzmirliler evlerine kapanmıştı. Yağma yapıldığına dair bilgiler geliyordu. Herhalde bunu önlemek imkansızdı. Ama yine de olmayabilirdi diye yazmıştı defterine. Halide Edip adı geçen eser sayfa 385. Büyük yangın 13 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde başladı. Alevler gökyüzüne yükseliyordu. Yangın günlerini Halide Edip anılarına şöyle kaydetmişti. Ermeni mahallesinde yangın başlamıştı. İnsanlar ellerinde bohçalar, sırtlarında eşya rıhtımı dolduruyorlardı. Yangın yayılıyordu. Alevlerin kızılığı şehre vurmuş, endişeli ve korku içindeki insan kuyruğunu aydınlatıyordu. İsmet Paşa'nın karargah komutanı itfaiyenin lastik hortumlarının kasıtlı olarak doğrandığını söyledi. Anlattığına göre Yunanlılar şehri yakmak için her türlü hazırlığı yapmışlardı. Karanlık basınca rıhtımdaki kalabalık seyreldi. Kargaşalık artmış, alevler insanların yüzünde büyük bir trajediye dönüşmüştü. Yangın karargahımıza sıçrayınca arabalarla karşı yakaya hareket ettik. Basın mensuplarının ulaşım meselesini halledince ben yoldaşın atı sırtına atladım. Gözlerinde okuduğum ifade beni o an konuştuğum herkesten çok yoldaşa yaklaştırmıştı. Yangın 3 uzun gün boyunca devam etti. İlk birkaç saatten sonra yanına yaklaşmak olanaksızlaşmıştı. Yunanlıların Aya Triada ve Foti'nin altına yerleştirdikleri dinamitler ve patlayıcılar birbiri ardı sıra patlamaya başlamıştı. Patlamaların duyulduğu birkaç da ev vardı. Hem ses hem de görüntü korkunçtu. İzmir'in kızıllığı başka şehirlere de sirayet etti. Halkların ateş ve kılıçla imtihanı ne zaman son bulacaktı? Politikacılar insanların yaşamları ve evleriyle kumar oynamaktan ne zaman vazgeçeceklerdi? Halide Edip, adı geçen eser sayfa 386.